üçüncü gün sona erdi. Çalışmak için 7 gününüz daha kaldı. Yarın, 4. gün sizin için çok önemli bir gün. Yarın, Vipassana meditasyonunu uygulamaya başlayacaksınız. Yani Panya, bilgelik alanına girmeye başlayacaksınız. Bilgelik, içgörü. Geçen 3 günde uyguladıklarınızın hepsi, yarın başlayacağınız çalışma için önemli bir ön hazırlıktı. Asıl çalışma yarın başlıyor. Bu 3 günde kendinizi asıl çalışma olan Vipassana meditasyonuna başlamak için hazırlıyordunuz. Güçlü bir şila olmadan Vipassana yapmak, Vipassana'dan doğru sonuç almak mümkün değildir. İyi bir samadhi olmadan Vipassana yapamazsınız. Bu yüzden bu 3 günde başta uymayı kabul ettiğiniz kurallara uyuyordunuz. Bu şila. Temel bu. Temel ne kadar güçlüyse üstüne inşa edilen bina da o kadar güçlü olur. Böylece güçlü bir temelle anapana yaparak samadhi ile çalışmaya başladınız. Doğru bir samadhiye sahip olmak için şila gereklidir. 2500 yıl önce Hindistan'da şileye hiç önem vermeyen hocalar vardı. Hatta bugün bile bir dereceye kadar hala böyle hocalar var. Bunlar şilaya uymak önemli değil. Dilediğinizi yapın. Neyin size hoş geleceğini hissediyorsanız onu yapın. Devam edin. Yine de meditasyon yapabilirsiniz ve meditasyonun bütün o hoş deneyimlerini elde edebilirsiniz derler. Amaç hoş bir meditasyon deneyimi elde etmek. Ama Vipassana bunun için değil. Vipassana'nın amacı zihni saflaştırmak. Onu en derin seviyede, kök seviyesinde arındırmak. Bunun için sıradan bir samadhi değil, sanma samadhi gerek. Doğru tür bir samadhi. Bu yüzden doğru tür bir samadhi için mükemmel bir şila gerek. Ve panya geliştirmek için doğru tür samadhi gerek. Nihai hedefe kavuşmak, tamamen aydınlanmak, özgürleşmek için de panya gerek. Şila samadhi için, samadhi panya için, panya da vimutti, yani özgürleşmek için. Daha çalışmaya yeni başladınız. Ama ilerledikçe şila, samadhi, panya bunların üçünün birbirine destek olduğunu görürsünüz. Tıpkı üç ayaklı bir sehpa gibi. Eğer bir ayağı zayıfsa sehpa ayakta duramaz. Ayakların üçü de güçlü olmalı. Şila hem samadhiye hem de panyaya destek olur. Samadhi hem şilaya hem de panyaya destek olur. Ve panya da hem şilaya hem de samadhiye destek olur. Üçü de birbirleriyle bağlantılıdır. Birbirlerine destek olmaya başlarlar. Eğer kişi şilada mükemmelse iyi. Bunun çok yararı olur. İyi sonuçlar verir. Ama şilada mükemmel olmak tek başına sizi tam özgürleşme nihai hedefine ulaştıramaz. Eğer kişi şilada mükemmelse ve çok derin bir samadhiye sahipse, bu da onu tamamen özgürleşme amacına götüremez. Panya şarttır. Tamamıyla aydınlanmış bir kişi olan Siddhartha Gautama'nın hayatı şilayla doluydu. Hatta çocukluk yıllarında bile bu böyleydi. Sonra samadhi uyguladı. Evini barkını terk ederek farklı hocalara gitti. O zamanların en yüksek samadhilerini deneyimledi. 8 derin yoğunlaşma samadhilerini. Bütün bunları uyguladı ama yine de tam anlamıyla aydınlanmadığını fark etti. Zihninin derinliklerinde her an patlamaya hazır bir volkan gibi bekleyen kirliliklerin olduğunu fark etti. Volkanlar orada oldukça her an patlayabilirler. Kişi bunlara yenik düşecek ve tekrar büsbütün mutsuz olacaktır. Kökten çıkarılıp atılmalı. Zihnin derinliklerindeki kirliliklerin kökleri çıkarılıp atılmalı. Ve bunun için araştırmasına devam eder ve Vipassana tekniğini yeniden keşfeder. Bu panyadır. Yalnızca Vipassana yaparak panyasını geliştirebilir ve aydınlanmış insan olabilirdi. Diğer türlü bu mümkün olamazdı. Vipassana uzun süredir ülkede unutulmuştu. Adı kalmıştı ama bütün mükemmelliğiyle deneyimlenebilen bilgelik Panya ortadan kaybolmuştu. Onu yeniden keşfetti. 8 katlı asil yoldaki Dhamma'nın ilk 3 kısmını oluşturan Şila zaten vardı. Samadhi'nin 3 unsuru da vardı. Şimdi 8 katlı asil yolda kalan 2 kısım da Panya'ya aittir. Samma Sankappo, Samma Ditti. Samma Sankappo doğru tür düşünceler demektir. Böyle bir kursa gelen kişi, başlangıçta zihninin yüzeysel seviyesinde kendisini sürekli ajite eden, kargaşaya sürükleyen bir takım kirliliklerle karşılaşır. Zihninde bir olayın etkisi, bir durum varken kişi nefesini gözlemlemeye başlar. Düşünceleri baskın çıkmaya başlar ve çoğu zaman da bu düşünceler kirliliklerle doludur. Kimi zaman öfke olabilir, kimi durumlarda nefret, bazen üzüntü, bazen depresyon, kimi durumlarda tutku olabilir. Bu düşünceler size sürekli baskın çıkmaya devam ederler ve siz nefesinize geri dönmek için elinizden geleni yaparsınız. Düşünceler sürekli baskın çıkar ama siz nefesinize dönmek zorundasınız. Bir gün, iki gün, üç gün ve görürsünüz ki düşüncelerin hepsi gitmemiştir. Ama artık düşüncelerin biçimi değişmiştir. Düşünceler önceki kadar şiddetli değildir. Hala varlar. Ama artık dammayla, bu yolla ilgili düşünceler. Kişi yolun ne olduğunu anlamaya başlar. Nasıl meditasyon yapmalıyım? Meditasyon yapmanın doğru yolu nedir? Ne zorluklar vardır? Başkalarına zarar verme düşünceleri yerine bu tür düşünceler zihne gelir durur. Bu Samma Sankappo. Yine de bu hala Siddhartha Gautama'yı tamamıyla aydınlanmış kişi yapan doğru tür Panya değil. İyi şeyler düşünmenizi söyleyen öğretiler zaten hep vardı. Hindistan'da Gautama'dan önce, onun zamanında ve ondan sonraki bütün hocaların öğretilerinde hep iyi düşüncelere sahip olmak gerektiği öğretilirdi. Sonra kişi olayları doğru bir şekilde görebilir. İşte bu Samma Ditti. Doğru anlayış, doğru bakış. Olayları olduğu gibi doğru olarak görebilirsiniz. Tıpkı kalın kara bulutların güneşi kapaması gibi ışığı göremezsiniz. Her şey karanlıktadır. Şimdi bu bulut katmanlarının bir kısmı gidiyor. Bulutlar hala orada. Ama artık o kadar kalın, o kadar karanlık değiller. İnceler. Bulutların tamamı gitmese de ışığı görmeye başladınız. Gereken de bu. Bu tür bir Samma Sankappo. Düşünceler hala orada. Zihnin düşünmekten, düşüncelerden arındığı aşamaya ulaşmadınız. Düşünceler orada. Ama sizin bir sonraki aşamaya geçmenizi engelleyecek kadar rahatsız edici değiller. Bir sonraki aşama Samma Ditti. Doğru anlayış. Gerçeği olduğu gibi anlama. Bu gerçek Panya. Gerçek bilgelik. Kişi gittikçe özgürleşmeye götüren Panya'ya doğru ilerler. Şimdi Panya'nın 3 aşaması var. İlkine o günlerin dilinde Sutamaya Panya denirdi. Bir sonrakine Çintamaya Panya ve üçüncüsüne Bhavnamaya Panya. Sutamaya Panya. Bir şeyler duydunuz ya da bir şeyler okudunuz. Bir başkasının bilgeliği. Bilge bir kişi, aydınlanmış bir kişi ya da aziz bir kişi, sonradan kutsal metin haline gelen Dhamma sözlerini söyler. Siz bu kişiyi doğrudan dinleyerek ya da metinleri okuyarak söylenen ya da yazılanları kabul edersiniz. Genellikle kabul edersiniz çünkü bu kişiye büyük inanç ve derin bağlılık duyarsınız. Ya da bir kutsal metne büyük bir inanç ve bağlılık duyarsınız ve onu kabul edersiniz. Bu iyi. Çok yararlıdır. Hayatı boyunca Dhamma ile ilgili hiçbir şey duymayan, gerçekle ilgili hiçbir şey okumayanlar için hayat boyu bir kafa karışıklığı olacaktır. Kişi en azından Dhamma'yı duymuş, Dhamma ile ilgili bir şeyler dinlemiş, doğru şeyleri dinlemişse, ama yine de bu yeterli değil. sadece sutamaya panyayı geliştirmek, bir başkasından duyulan ya da bir yerde okunan bilgi sizi özgürleştiremez. Ama bu çok iyidir. Size ilham vermesi ve bir sonraki aşama için rehber olması açısından çok iyidir. Bir sonraki aşama Çintamaya Panya. Yani gerçeği anlamak. Akılsal seviyede bilgeliği geliştirmek. İnsan rasyonel bir varlık. Hiçbir şeyi körü körüne kabul etmemeli. Aklını, muhakeme gücünü kullanmalı. Duyduğum, okuduğum şeyler mantıklı mı, yararlı mı, kabul etmeli miyim? Akılsal seviyede anlamaya çalışır ve akılsal seviyede görür ki, evet, çok mantıklı, çok bilimsel, çok kabul edilebilir ve kabul eder. Bu panyanın ikinci adımı. Çok önemli bir adım, çok yararlı bir adım. Yine ilham vermesi sizi üçüncü aşama olan Bhavanamaya Panya'ya yönlendirmesi açısından çok yararlı. Bhava, yani olmak, gerçekleşmek. Kendi deneyiminizin, doğrudan deneyiminizin bilgeliğini yaşamak. Bu bilgeliği yaşayın. Bu sizi tek başına özgürleştirecektir. İlk ikisi size yardımcı olacaktır. Ama sizi özgürleştiremezler. O zamanlar Hindistan'da ilk ikisi zaten vardı. Buda'nın keşfettiği Dhamma'nın üçüncü kısmıydı. Deneyimleyin. Şu şekilde ders veren hocalar vardı. Kendinizi bir şeyi şiddetle arzulamaktan uzak tutun. Kendinizi bir şeyi şiddetle itmekten uzak tutun. Bütün bu duyu nesneleri aldatıcı, yanıltıcıdır. Siz onlara bağlanıp kalır, kendinize mutsuzluk üretirsiniz. Bu bağlılıktan kurtulun. Kendinizi bundan ayırın. İçinizdeki ızdıraptan da kurtulacaksınız. Bütün bu öğretiler vardı. Peki ama bundan kurtulmak nasıl mümkün olur? Eğer kişi Bhavanamaya Panya'yı, doğrudan deneyiminin bilgeliğini geliştirmişse, bu onun ızdırabından kurtulmasına yardımcı olmaya başlar. Birincisi ve ikincisi çok yararlı olabilir ama çok zararlı da olabilir. Birçok kereler çok zararlı olmuştur. Örneğin Sutamaya Panya. Kişi belli bir ailede doğar, belli bir toplumda yetişir, belli bir geleneğe, bir kitaba ya da bir dine inanır. Genç yaştan itibaren insan zihni bütün bu kabullenmelerle, felsefelerle, inançlarla ve dogmalarla koşullanır. Kişi bunun tamamıyla doğru olduğunu hissetmeye başlar. Diğer bütün inanışlar işe yaramaz, doğru değiller. Benimkisi en iyisi ve ben onu kabul ediyorum, der. Bir sonraki adımı hiç atmaz. Tamamıyla tatmin olmuş hisseder. Ben gerçeği kabul ediyorum. Kitabımızın, ermişlerin, dinimizin kurucusunun söylediği gerçeği kabul ediyorum. Bu harika. Bu büyük bir engel. Büyük bir bağımlılık halini alır. Böyle bir kişi aklını hiçbir zaman kullanmaz. Öğretilenler üzerine akıl yürütmez. Gerçeği deneyimleme yeteneğini geliştirmekten çok uzaktır. Bu büyük bir bağımlılığa dönüşür. Kişi Sutamaya Panya'yla ikna olabilir. Yine de insanoğlu olanları sorgulamak ister. Düşünmeye başlar. Bu doğru mu? Kabul edilebilir mi? Yararlı bir şey mi? Sonra büyükler endişelenirler. Ailenin büyükleri, toplumun önde gelenleri bundan hoşlanmazlar. Nasıl? İnanmıyor musun? Kitabımızda yazılanlara, dinimizin kurucusunun söylediklerine inancın yok mu? Eğer şüphen varsa başına ne geleceğini biliyorsun, değil mi? Öldükten sonra cehenneme gidersin. Ve sonra bir cehennem tasviri yapılır. Korkunç. İnsan, yo, o cehenneme gitmek istemiyorum, kabul ediyorum. Her şeyi, mantıklı ya da mantıksız, işe yarar ya da işe yaramaz, her şeyi kabul ediyorum. Cehenneme gitmek istemiyorum, der. Zavallı adam korkusundan kabul eder. Aynı şekilde bu büyükler, bu kez de, bak, eğer kitabımızda yazılanları, geleneğimizin, felsefemizin söylediklerini kabul edersen ne olacağını biliyorsun. Öldükten sonra cennete gidersin, derler. Ve o zaman da harika bir cennet tasviri yapılır. Harikulade, harikulade. Orada bütün tensel zevkleri yaşayacaksın. Bu dünyada yaşayamayacağın bütün tanrısal hazları tadacaksın. Ne harika! İnsanın ağzı sulanmaya başlar. Harika! O zaman her şeyi kabul ediyorum. Kabul ederek cennete gidebiliyorsam ilk ben kabul ediyorum. Böylece kabul edersiniz. Ya körü körüne inanarak kabul edersiniz, ya korkudan kabul edersiniz, ya da açgözlülükten kabul edersiniz. Sadece kabul edersiniz. Anlamak için aklınızı kullanmazsınız. Hatta kişi bir sonraki adımı atsa bile, bu onun için yine de bir engel olabilir. Birçok kereler kişi sorgulamaya başlar. Özellikle de kendi inancıyla ilgili çok mantıklı açıklamalar bulur. İyi bir avukat gibi kendisini ikna edecek birçok yol bulur. Bu doğru. Bizim geleneğimiz öyle der. Öyleyse doğrudur. Sürekli tartışır, tartışır ve kendinizi ikna edersiniz. Evet, bu doğru. İşte bu kadar. Şimdi her şeyi biliyorum. Aklım bana bunun doğru olduğunu söylüyor. Ve egonuzu şişirirsiniz. Şimdi her şeyi biliyorum. Ben ne kadar bilge bir insanım. Bu inanç, bu felsefe ile ilgili kitap üzerine kitap yazabilirim. Dersler verebilirim. Diğer bütün inançların yanlış olduğunu ispat edecek tartışmalar, münazaralar yapabilirim. Benim inancım doğru. Bu çılgınlık sizin bir sonraki adımı atmanıza izin vermeyecektir. Öyleyse bu ikisi büyük bir engel haline gelebilir. Adımınızı Bhavanamaya Panya'ya doğru atmaya başladığınızda, gerçeği kendiniz deneyimlemeye başlarsınız. Gerçeği deneyimlemediğiniz sürece o sizin için gerçek değildir. Her zaman çarpıktır. Nihai hedefe varmak için her birey gerçeği bizzat kendisi deneyimlemeli. Siddhartha Gautama gerçeği kendi içinde kavradı, Bhavanamaya Panyasını geliştirdi ve aydınlanmış, özgürleşmiş kişi oldu. Kendi içinde geliştirdiği Panya, yalnızca bir kişiyi özgürleştirebilirdi, o da Siddhartha Gautama'dan başkası değildi. Onun bilgeliğiyle kendisi dışında başka hiç kimse özgürleştirilemez. Onun bilgeliği başkalarına yol gösterebilir. Başkaları için ilham kaynağı olabilir. Ama her birey tam özgürleşme nihai hedefine ulaşma yolunda kendi bilgeliğini geliştirmek zorundadır. Kişinin kendi bilgeliği Bhavanamaya Panya. Yaşadığınız, deneyimlediğiniz bilgelik. Yalnızca bu cehaletin, şiddetle arzulamanın, şiddetle itmenin olumsuz duyguların zincirlerini kırmayı başarabilir. Yalnızca bu bütün ızdırabı sona erdirebilir. Yalnızca bu meyve verebilir. Ne birincisi ne de ikincisi. Bir örnek. Çok aç biri bir restorana gitmiş. Bir masaya oturmuş, önüne bir menü konmuş. Adam menüye bir göz gezdirmiş. Harika. Bugünkü yemekler çok lezzetli. Ağzı sulanmaya başlamış. Bir olay. Sonra yemeğini ısmarlamış. Yemeğinin gelmesi biraz vakit almış. O da etrafına bakınmış ve benden önce gelenlerin yemekleri gelmiş. Yemeklerini afiyetle yiyorlar. Demek ki bugün yemekler nefis. Bak, herkes iştahla yiyor, demiş. Yine ağzı sulanmaya başlamış. Bu da ikinci olay. Üçüncü olayda adamın ısmarladığı yemek gelmiş ve adam afiyetle yemeye başlamış. İlk olay Sutamaya Panya. Kişi yalnızca menüyü okumuş, daha yemeğin tadına bakmamış. İkincisi Çintamaya Panya. İnsanların yemeklerini beğenerek yediklerini, yüz ifadelerini gördüğü için aklı ona, bak yüzlerinden belli, yemeklerini çok beğenmişler. Kesinlikle yemekler çok lezzetli olmalı dedirtir. Henüz kendi tatmamıştır. Ancak üçüncüsünde yemeği getirilince yemeğe tadına bakmaya başladığında işte ancak o zaman evet gerçekten yemekten keyif almaya başlar. İşte bu Bhavanamaya Panya'dır. İlk ikisi size gerçeği tattıramaz. Bir başka örnek, birisi hasta ve doktora gidiyor. Doktor onu muayene ediyor ve bir reçete yazıyor. Adam çok mutlu bir şekilde eve dönüyor. Doktora karşı çok büyük bir güveni var. Bunda yanlış bir şey yok. İnsan doktoruna inanmalı, ona güvenmeli. Ama bu kör bir inanç ya da bağlılığa dönüşür. Evine doktorun bir heykelini ya da bir resmini koyar. Ona tatlılar, meyveler, çiçekler, tütsü sunar. Sonra etrafında 108 kere dönüp önünde 3 kere eğilir. Bunun nasıl bir yardımı olabilir ki? Sonra bir kağıt çıkarıp tekrarlamaya başlar. Sabah bir hap, öğlen bir hap, akşam bir hap. Sabah bir hap, öğlen bir hap, akşam bir hap. Bu sizi nereye götürebilir? Çılgınlık. İşte inanç kör bir inanç olduğunda, bağlılık kör bir bağlılık olduğunda olan budur. Şimdi ikinci olay. İnsan ne de olsa mantıklı varlık. Adam koşarak doktora gider. Bu kağıt parçasını bana niye veriyorsun? Bu ne? Bunun bana nasıl bir yararı olur? Diye sorar. Doktor akıllı biridir. Bak der. Bu senin hastalığın. Bu da hastalığının nedeni. Eğer bu ilacı alırsan neden ortadan kalkacak? Hastalığının nedeni ortadan kalkınca hastalığın da iyileşecek. Harika, şimdi anladım. Benim doktorum harika. Verdiği ilaçlar harika. Peki sonra adam ne yapar? Eve dönüp komşularıyla kavga etmeye başlar. İşe yaramaz. Sizin doktorlarınız işe yaramaz. Benim doktorum harika. Sizin doktorlarınızın verdiği ilaçlar işe yaramaz. Benim doktorumun verdikleri harika. Tartışıp durur. İlaçlarını almaz ama tartışıp durur. İşte olan bu. Her bilge kişi, aydınlanmış kişi, ermiş kişi, acı çeken mutsuz birini gördüğünde bu damma reçetesini verir. Şile'yi uygularsınız, Samadhi'yi uygularsınız, Panya'yı geliştirirsiniz ve o zaman ızdırabınızdan kurtulursunuz. Ama kimse uygulamaya yanaşmaz. Farklı ritüelleri, inançları, dogmaları denemeye başlar ve bunlarla ilgilenirler. Ama kimse uygulamaz ve bir fayda da sağlanamaz. Üçüncü Panya, yani Bhavanamaya Panya, Dhammayı yaşamda uygulamak. Doğrudan deneyimle. Yalnızca bu doğrudan deneyim size fayda sağlar. İşte zorluk burada başlar. Bu doğrudan deneyim, zihin madde olgusunun doğrudan deneyimi nasıl olur? Zihinle madde arasında sürekli bir etkileşimin olduğunu ve olumsuzlukların bu yüzden doğduğunu nasıl deneyimleyebiliriz? Olumsuzluklar gittikçe çoğalır ve size baskın çıkmaya başlarlar. Ve bunu anlayarak bu olumsuzluğun ortaya çıkmasını nasıl engelleyebilirsiniz? Ortaya çıksa bile çoğalıp size baskın çıkmasına izin vermeyeceksiniz. Bütün bunlar deneyimlenmeli. Bütün bunlar zihnin derinliklerinde gerçekleşiyor. Bunu deneyimleme gücünüzü, becerinizi, yeteneğinizi geliştirmeniz gerek. Bu son 3 günde yaptığınız buydu. Bu yetenek, bu beceri olmadıkça Vipassana yapamazsınız. Mümkün değil. Örneğin görme yetiniz yoksa hiçbir şey göremezsiniz. Duyma yetiniz yoksa hiçbir şey duyamazsınız. Aynı şekilde zihninizin sizi zihin madde etkileşimin derinliklerine götürme yetisi yoksa, sizde bu yeti yoksa bu derinliğe ulaşamazsınız. Bir örnek. Çok fakir iki arkadaş dilencilik yapıyorlarmış. Etrafta dolanır, yemek dilenirlermiş. Biri doğuştan körmüş. Bir gün doğuştan kör olanın ateşi çok yükselmiş. Diğer arkadaşı demiş ki, "Pekala, sen burada bekle. Ben gidip yemek dileneceğim. Sonra beraber yeriz." Gitmiş ve ona çok şefkat gösteren bir ev kadınına rastlamış. Kadın ona bir tatlı ikram etmiş. Hindistan'da bu tatlıya biz kir deriz. Süt, pirinç, kuru meyve ve şekerle yapılan bir çeşit sütlaç. Bu ikram edilmiş. Çocuk çok sevinmiş. Ama tatlı sıvıymış. Ve yanında onu koyacak kabı yokmuş. Bu yüzden arkadaşına götürememiş. geri gelmiş ve arkadaşına olanları dürüstçe anlatmış. Bugün dilenirken çok lezzetli bir kir yedim. Çok özür dilerim ama sana getiremedim. Yanımda kap yoktu. Olsun, getiremedin. Ama söyle bana, bu kir dediğin şey ne? Kirin ne olduğunu bilmiyor musun? Yo, bilmiyorum. Beyaz, sütten yapılmış bembeyaz bir şey. Beyaz? Beyaz da ne? Beyazın ne olduğunu bilmiyor musun? Hayır, bilmiyorum. Beyaz ne? Hani siyah değil? İyi de siyah ne? Beyazın siyahın ne olduğunu bilmiyorsun. Ne biçim insansın sen? Ben beyazın siyahın ne olduğunu bilmem. Ben doğuştan körüm. Beyazın siyahın ne olduğunu nereden bilebilirim? O zaman arkadaşı etrafına bakınır ve beyaz bir ördek görür. Ördeği yakalar ve arkadaşına getirir. Bak, beyaz işte aynı bu ördek gibi. Beyaz bu ördek gibi mi? Gözleri yokmuş. Beyazın ne olduğunu, ördeğin ne olduğunu nasıl görebilsin? Parmak uçlarını kullanmış ve elini ördeğin üzerinde gezdirmiş. Ha, şimdi anladım beyazın ne olduğunu. Beyaz yumuşak demek, çok yumuşak. Ne demek yumuşak? Beyazın yumuşaklıkla ne alakası var? Sen beyaz bu ördek gibi dedin, ben de dokundum. Ördek çok yumuşaktı. Şimdi de diyorsun ki beyaz yumuşak değil. Beyazın ne olduğunu nasıl anlayacağım? Ay seni aptal, dedim ya sana. Beyaz bu ördek gibi. Sen de anlayamıyorsun. Dur bir daha yoklayayım. Ve tekrar dokunur. Gagasından başlar, kuyruğuna kadar bütün ördeği inceler. Şimdi anladım. Eğri. Beyaz eğri demek. Yüksek felsefelerden konuşup da yetileri olmadığı için gerçeği deneyimleyemeyen bütün insanlar için gerçek her zaman eğridir. Gerçeklik onlar için tüm yaşamları boyunca hep eğri kalacaktır. Anlayamayacaklardır. Gerçeği deneyimleme yetisi çok önemli. Burada yapmaya başladığınız şey de bu. Eğer sadece şilanızla çalışıp bir sonraki aşama samadhi adımını atmamış olsaydınız, bu yetiye sahip olmayacaktınız. Samadhi ile başladınız. Hayali bir nesneyle samadhi çalışsaydınız, zihninizde sözelleştirme ya da canlandırma yapsaydınız, yine bu yetiye sahip olmayacaktınız. Ama siz gerçekle, kendi zihin madde olgunuza ilişkin gerçeklikle çalışıyorsunuz. Bu bölgede nefesle, yani gerçeklikle birlikte çalışmaya başladınız. Gerçekten bunu deneyimliyorsunuz. Nefesin dokunuşu. Bunu deneyimliyorsunuz ve şimdi üçüncü günde duyumları, bu küçük alanda gerçekleşen biyokimyasal tepkimeleri hissetmeye başladınız. İşte bu şekilde zihninizin derinlerine iniyorsunuz. Bilinçaltı denen, zihnin en derin seviyesi gerçekte bilinçsiz değildir. Gece gündüz her zaman bilinçlidir. Ama vücudumuzdaki duyumların bilincindedir. Burun deliklerinin olduğu bölgede bu duyumları deneyimlemeye başladınız. Duyumlar orada. Bedenimiz boyunca her yerde. Bedenin her yerinde sürekli bir şeyler oluyor. Bir takım değişimler gerçekleşiyor. Bir duyumun oluşmasıyla bir değişim veya diğer bir duyumun oluşmasıyla da başka bir değişim gerçekleşiyor. Ama sürekli değişim oluyor. Ve bu ancak 3 gündür burada yaptığınız gözlemle deneyimlenebilir. Siz bir başlangıç yaptınız. Yarın bütün bedeni keşfedecek, vücudunuzun her yerinde bir takım duyumlar bulacaksınız. Şu şekilde hareket edeceksiniz. Zihninizin yüzeysel seviyesinden, derinlerde kök salmış, geçmişten bugüne birikmiş komplekslerin bulunduğu, zihninizin davranış kalıbının yer aldığı zihninizin en derin seviyesine. Zihninizin davranış kalıbı tepki vermektir. Ne zaman vücutta hoş bir duyum hissetse, bunu tekrar yaşamak için şiddetle arzulayarak, buna sımsıkı tutunarak tepki verir. Ne zaman hoş olmayan bir duyum hissetse, buna da şiddetli bir itmeyle, nefretle tepki gösterir. Şimdi bunun farkındalığına doğru ilerliyorsunuz. Her yerde bir değişimin gerçekleşiyor olduğunu akılsal seviyede anlamak çok kolay. Her şey çok geçici. Doğan herkes ölür. Üretilen her şey er ya da geç bozulup gider. Her şey geçicidir. Ama bu akılsal bir anlayış. Bu ancak beden çerçevesi içinde deneyimlenebilir. Doğanın kanunu her yerde kanundur. İçeride, dışarıda. Dışarıda gördüğünüz doğa kanunu yalnızca akılsal seviyede kabul edilebilir, anlaşılabilir. Ama gerçeklik, beden çerçevesi içinde deneyimlediğiniz gerçeklik deneyimlenmek zorundadır. İşte bu deneyim Bhavanamaya Panya'dır. Bunu doğrudan deneyimle yaşamalıyız. Çünkü akılsal anlayış hiçbir işe yaramaz. Buda'dan önce, onun zamanında ve ondan sonraki dönemlerde bu aynı öğretiyi yalnızca akılsal seviyede öğreten hocalar vardı. Tabii ki bu insanları kendi Bhavanamaya Panya'larını geliştirmeye başlayanlarla aynı derinliklere götüremedi. Örneğin birinin hayatında çok sarsıcı bir şey yaşadığını varsayalım. Çok sevdiği bir yakınını kaybetmiş olsun ve siz onun ölü bedenini alıp ölü yakma yerine götürüyorsunuz. Yakıyorsunuz ya da mezara götürüp gömüyorsunuz. Bütün bunlar olurken bilgeliğiniz oldukça gelişir. Sonuçta her şey ne kadar geçici. Dünyaya gelen herkes ölüyor. Ölümden kurtuluş yok. Ben de bir gün öleceğim. İnsanlar benim bedenimi alıp mezara koyacaklar ya da burada yakacaklar. O zaman bütün şiddetli arzu ve tutunmanın, insanlarla kavga etmenin, bir şeyler biriktirmenin ne anlamı var? Sonunda her şey burada kalacak ve benim bedenim de yakılacak. Kişi bu derin bilgeliğe sahip olur. Ama ne kadar sürer? Mezarlıktan çıkar çıkmaz yine aynı ben, ben, benim, benim, bütün bu çılgınlık devam eder. Hiçbir şey fark etmedi. Sadece akılsal seviyede bir anlayıştı. İnsanlar bu Dhamma konuşmalarını dinlemeye gelirler. Harika! Şimdi anladım bağlılığın niye kötü olduğunu. Çok mutsuzluk getiriyor. Bir şeye ne kadar bağlanırsam o kadar mutsuz olmaya mahkumum. Bu ben, benim büyük mutsuzluk, çok büyük mutsuzluk derler. Ve bu konuşmanın sonunda meditasyon salonundan çıktığında aniden ayakkabılarım nerede? Kim aldı onları? Daha bugün almıştım. Benim yeni ayakkabılarım. Ne oldu onlara? Sonra ağlayıp durmaya başlar. Benim, benim, benim, benim. Hiçbir fark yok. Hepsi hiçbir faydası olmayan sadece akılsal bir anlayış. Kişi deneyimlemek zorundadır. Ve deneyimlemek oldukça zor. Olanları akılsal seviyede anlamak kolay. İnançsal seviyede kabul etmek kolay. Ama gerçeği deneyimlemek çok zor. Çünkü deneyimleme yetiniz yoksa deneyimleyemezsiniz. Çok fazla yanılgı, çok fazla aldanma var. Görünen seviyede bir şeyler öyleymiş gibi görünür. Gerçekte ise tamamen farklıdır. Örneğin gece vakti yatağınıza gidiyorsunuz. Işığı ya da mumu yakıyorsunuz ve uyumaya gidiyorsunuz. Ertesi sabah kalkıyorsunuz ve lambanın ya da mumun ışığını görüyorsunuz. Bunun aynı lambanın ya da mumun ışığı olduğu izlenimine sahipsiniz. Nasıl aynı ışık, nasıl aynı mum olabilir ki? Her an bir alev ortaya çıkar ve kaybolup gider. Sonra bir başkası oluşur ve yok olup gider. Ve sonra bir başkası oluşur ve yok olup gider. Hiçbir aralık yoktur. Bu sürekli böyle devam eder ve onun aynı ışık, aynı alev olduğu izlenimini verir. Büyük bir yanılgı. Bu elektrik ampulü. Ona iki kere işaret ediyorum. Kişi bunun hep aynı ışık olduğu izlenimindedir. Nasıl aynı olabilir? Eğer aynı ışık olsaydı, o zaman elektrik şirketi niye bana her ay sonunda fatura gönderiyor? Şu kadar kilowatt elektrik tükettiniz. Şu kadar çok ödemeniz gerekiyor. Niçin? Bu lamba da, pazardan aldığım elektrik düğmesi de benim. Benim. Kimsin sen? Neden para istiyorsun? Elektrik şirketi çok haklı. Elektrik sürekli üretiliyor. Kablolarla geliyor ve tüketiliyor. Yeni elektrik çok büyük bir hızla eskisinin yerini alıyor. Eskisi gidiyor, yenisi geliyor. Eskisi gidiyor, yenisi geliyor ve böyle devam ediyor. Öyle büyük bir hızla oluyor ki aynıymış izlenimi veriyor. Başka bir örnek. Bir nehri geçiyorsunuz. Sabah nehri geçip diğer tarafa geçiyorsunuz. Bütün gün orada çalışıyorsunuz ve yine bota binip nehrin bu tarafına geçiyorsunuz. Aynı nehri geçtiğinizi sanırsınız. Bu nasıl aynı nehir olabilir ki? Bu nehre bir kez daldığınızda bile bir dalıp çıkarsanız başınız suyun üstünde. İkinci kez dalıp çıkarsınız başınız suyun üstünde. Üçüncü kez dalıp çıkarsınız başınız suyun üstünde. Aynı nehre dalıp çıktığınız izlenimindesinizdir. Nasıl aynı nehir olabilir? Sürekli bir akış var. İlk dalışı yaptığınız nehir gitti. Tek bir damlası bile kalmadı. Hepsi gitti. İkinci dalışınızda bambaşka bir nehre dalmış oldunuz ve üçüncüsünde tamamen başka bir nehre. Sabah botla geçtiğiniz nehri geçtiniz. Akşam tamamıyla yeni bir nehir. Ama izlenim aynı kalıyor. Aynı nehir, aynı ışık. Bundan nasıl kurtulabiliriz? Bazı şeyler duyu organlarımızın kapasiteleri içinde algılanır. Örneğin gözleriniz vardır, onlarla görebilirsiniz. Gözlerinizin de kendi sınırları vardır. Mumun alevi ortaya çıkar, yok olur. Ortaya çıkar, yok olur. Dikkatlice bakarsanız, evet, bir parlayıp bir yok olduğunu, bir ortaya çıkıp bir kaybolduğunu fark edebilirsiniz. Peki ya elektrikten gelen ışık? Orada o kadar hızlı bir şekilde ortaya çıkıp kaybolur ki, bu gözlerinizin görme kapasitesinin ötesindedir. Ya da nehrin akışı. Evet, akıyordur. İkinci dalışınız farklı bir nehirdedir. Üçüncüsünde de başka bir nehre dalarsınız. Dikkatinizi buna yoğunlaştırırsanız anlayabilirsiniz. Peki, ilk dalışı yapanın gittiğini nasıl anlayacağız? İkinci dalış tamamıyla yeni bir kişi tarafından yapılmıştır. Üçüncü dalış tamamen yeni biri tarafından yapılmıştır. Bunu nasıl anlarız? Bunu deneyimleme yetiniz yok. Mesela Vipassana yapmamış birisi, yarım saat önce konuşmaya başlayan bu Goenka'nın hala aynı Goenka olduğu izleniminde olacaktır. Aynı Goenka. Dünkü Goenka ile aynı. Bir yıl önceki aynı Goenka. Ya da 10 yıl, 50 yıl, 60 yıl, 67 yıl önceki Goenka. Aynı Goenka. Nasıl aynı Goenka olabilir ki? Her an bu Goenka ölüyor ve başka bir Goenka doğuyor. Her an bu Goenka ölüyor ve başka bir Goenka doğuyor. Bütün fiziksel yapı büyük bir hızla, çok büyük bir hızla ortaya çıkan, kaybolup giden, ortaya çıkan, kaybolup giden atom altı parçacıklardan oluşur. Bu hız yanıltır. Aldanma, karışıklık yaratır. Bilim adamları öyle söyledi diye kişi bunu akılsal seviyede kabul etse bile gerçeği anlayamaz. Maddesel dünyada katı bir şey yok. Sadece dalgacıklar. Dalgacıklar, dalgacıklar. Bunu modern bilim adamları söylüyor. Aydınlanmış, bu da olmuş bir kişi de bunu söyledi. Bütün evrende katı diye bir şey yok. Sadece dalgacıklar. Madde ve zihin dalgacıklardan başka bir şey değildir. Titreşim, titreşim. Bilim adamlarına inanabilirsiniz ve böylece bu gerçeği kabul edersiniz. Ama bu kabulün hiçbir yararı olmaz. Kendiniz deneyimlemelisiniz. İşte aydınlanmış kişinin tam özgürleşme nihai hedefine ulaşmak için yaptığı şey de buydu. Oluşan gerçek değişimi anlayabilmek için herkesin yapması gereken de budur. Her an değişim, değişim, değişim, büyük bir hızla değişim, değişim. Bir çocuk doğar, çocuğu görürsünüz. Çok güzel, çok hassas. Sonra çocuğu 10 yıl sonra görürsünüz. Büyük bir değişim geçirmiş. 20 yıl aradan sonra bir daha görürsünüz. Büyük bir değişim. 30, 40, 60, 80 yıl inanılmaz. Aynı çocuk mu bu? Nasıl böyle oldu? Her 10 yılın sonunda yatağına gitmiş ve sihirli bir güç asasını çocuğun vücudunun üzerinden geçirmiş ve çocuk sabah uyandığında değişmiş. Olmaz. Her an bir değişim gerçekleşiyor. Her an değişim, değişim, değişim, değişim, çürüyor, büyüyor, bozuluyor, büyüyor, çürüyor. Doğanın kanunu böyle. Kişi bu kanunu akılsal ya da inançsal seviyede kabul ederse, bunun hiçbir yararı olmaz. Bu sadece akılsal bir zevk, entelektüel bir eğlence ya da inançsal bir zevk, bir aktivitedir. Hiçbir işe yaramayacaktır. Ama kişi bunu gerçekten deneyimlemeye başladığında, bu çok şey fark ettirir, çok şey. İşte burada yapmaya başladığınız da budur. Yalnızca çok küçük bir adım. Bu uzun bir yol. Kişi bu maddenin yapısının ne olduğunu, bu zihnin yapısının ne olduğunu ve derinlerde nasıl bir etkileşimin sürdüğünü anlamak için kendi içinde çok derin çalışmalı. Budayı aydınlanmış kişi yapan budur. Bölüp parçalara ayırarak, çözerek, ayrıştırarak, ayrıştırarak maddeye bağlı nihai gerçekliğe, zihne bağlı nihai gerçekliğe ve zihinsel içeriklere, zihinle ortaya çıkan zihinsel eşliklere bağlı nihai gerçekliğe ulaştı. Sonra bunu aştı ve zihin ve maddenin ötesindekini deneyimledi. Nedir bu madde? Bölüp parçalara ayırarak, bölüp ayrıştırarak bütün bedeni oluşturan en küçük atom altı parçacıklarına ulaştı. Ve bunlara kalapa adını verdi. Kalapa bir birim, maddesel bir birim demek ve parçalara ayrılamayan en küçük maddesel birim. Buna da Atta Kalapa adını verdi. Atta 8 demek. 8 şey bir araya gelip bu birimi oluşturur. Ve bu 8 şey birbirinden ayrılamaz. Her zaman beraberdir. 4 tane temel element vardır. Toprak, su, ateş ve hava. Her biri kendisine özgü karakteristik özellikler taşır. Bir araya gelerek 8'i oluştururlar. Bu karakteristik özellikler daha önemli ve onlar deneyimlenebilir. Kişi o aşamaya geldiğinde, zihni de nihai aşamada anlamak daha kolay olur. Bu zihnin nihai aşamadaki gerçekliğidir. Bu her zihinsel içeriğin son aşamadaki gerçekliğidir. İşte Buda'nın madde zihin olgusunu anlamasını sağlayan şey buydu. Büyük bir hızla bütün dalgacıklar, dalgacıklar, dalgacıklar çok büyük bir hızla şeyler ortaya çıkar, kaybolurlar. Ortaya çıkar, kaybolurlar. Ortaya çıkar, kaybolurlar. Şöyle diyordu. Parmağımı ışıklattığımda ya da gözümü kırptığımda bu küçük atom altı parçacıkları trilyonlarca kez, trilyonlarca kez ortaya çıkıp kaybolurlar. Ortaya çıkıp kaybolurlar. Batılı bir bilim adamı da aynı sonuca ulaşmış. Berkeley Üniversitesi'nden bir profesör, atomun nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyormuş. Bir yüzyıl önce batılı bilim adamları, maddesel dünyanın katı olmadığı, tamamen dalgacıklardan, titreşimlerden meydana geldiğini kanıtlamışlardı. Bu profesör, bu en küçük parçacıkların saniyede kaç kere ortaya çıkıp yok olduğunu, ortaya çıkıp yok olduğunu bulmaya çok merak salmış. Bunun için kabarcık odası adını verdiği bir de alet icat etmiş. Tıpkı bir kabarcık gibi bir parçacık da bir an ortaya çıkar, kaybolur. Ortaya çıkar, kaybolur. Bu kabarcık odasının yardımıyla bir atom altı parçacığının saniyede 10 üzeri 22 kez ortaya çıkıp kaybolduğunu keşfetti ve bunu duyurdu. 10 üzeri 22. Yani birin yanına 22 tane sıfır koyun, o kadar kez ortaya çıkıp kayboluyor. Ve burada doğuda da başka bir bilim adamı parmağını şıklattığında ya da gözünü kırptığında bu parçacıkların trilyonlarca kez gidip geldiğini söylüyor. Aynı sonuca vardılar. Ama yine de arada ne büyük fark var. Ne büyük fark var. Dünyanın bu bölgesi Amerika'dan, Berkeley'den Hindistan'a gelip bu kursu alan bayağı bir öğrenci vardı. Onlar bu profesörü duymuşlardı. Çok ünlü bir profesördü. Geçenlerde öldü. Nobel ödülünü almıştı. Bu ödül öyle herkese verilmez. Bu ödül yalnızca daha önce kimsenin bilmediği bir şeyi keşfedene verilir. yani çok ünlü biriydi. Bu öğrencilerden bazıları meraktan daha önce aydınlanmış kişinin bulduğu sonuca ulaşan bu profesörü görmeye gittiler. Profesörü çok gergin ve bir mutsuzluk yumağı içinde buldular. Neden bu mutsuzluğundan kurtulamamıştı? Neden bu gerginlikten kurtulamamıştı? Çünkü Bhavanamaya Panyası yoktu. Elindeki icat ettiği alet, kabarcık odası sayesinde bu sonuca ulaşmıştı. Bu icadına, kendi aklına çok güveniyordu. Ve işte bu diyordu. Ama diğeri, tüm mutsuzluklardan kurtulmuş kişi, herhangi bir bilimsel alet kullanmıyordu. Yalnızca doğrudan kendi deneyimini kullanıyordu. İşte aradaki bütün fark bu. Derinlere inip zihin madde etkileşimi gerçeğini anlamaya çalıştığınızda bu merak uğruna çılgınca bir merakı gidermek için değil. Bunun amacı cehaletten kurtulmanızı sağlamak. Amaç bu cehaletin nasıl kirlilik üstüne kirlilik, olumsuzluk üzerine olumsuzluk yaratıp sizi mutsuzluk yumağı haline getirdiğini görebilmek. Bu davranış kalıbını değiştirmek için derinlere inmek ve gerçeği deneyimlemek gerek. Deneyimlemeye başladığınız ilk gerçek değişim gerçeğidir. Her an bir değişim gerçekleşmekte. Bütün bu zihin madde olgusu sürekli değişiyor, değişiyor, değişiyor. Bu deneyimsel seviyede anlaşılır. Her şey değişiyor, değişiyor, değişiyor. Ayrıştırıp bölüp parçalara ayırıp çözmeyi sürdürdüğünüzde tüm zihinsel ya da maddesel yapıda bu parçalanmıyor, işte bu kalıcı diyebileceğiniz hiçbir şey olmadığını fark edeceksiniz. Keşfetmeye devam edersiniz. Bir bakayım, parçalanamayan katı bir parça deneyimleyecek miyim? Bhavanamaya Panya'nın yapacağı işte bu. Anicca, değişim böylece deneyimlenir. Bu değişim yalnızca akılsal seviyede ya da inançsal seviyede kabul edilmez. Gerçek seviyede kabul edilir. Değişim, değişim, değişim. Başlangıçta çok sert, çok yoğun, görünen gerçeklikle karşılaşırsınız. Bu beden çok katı, et ve kemikten oluşmuş. Bedeninizde hissettiğiniz şey, bütün o katı, yoğun basınç, ağırlık, uyuşma, sıcaklık, ağrı vesaire, bütün bunlar katı ve şiddetli. Aynı şekilde burun delikleri bölgesini gözlemeye başladığınız gibi, bedeninizin her yerinde benzer şeyler gözlemlemeye başlayacaksınız. Tarafsızca gözlemlemeye çalışacaksınız. Tarafsızca. Tabii bu her zaman tarafsızca gözleyebileceksiniz demek değil. Bu biraz zaman alır. Ama bu şekilde çalışmaya başlarsınız. Gerçeği objektif olarak tarafsızca gözlemlediğiniz bazı anlar olur. Ve siz tarafsız olarak gözlemledikçe zihnin giderek daha da keskinleştiğini göreceksiniz. Zihniniz keskinleştikçe daha ince, daha narin gerçekliği deneyimlemeye başlar. Yoğunluğun, katılığın içine işleyerek, ona nüfuz ederek daha hassas, daha narin, daha ince gerçekliği deneyimlemeye başlarsınız. Ta ki bütün maddesel ve zihinsel yapının sadece her an ortaya çıkıp kaybolan, ortaya çıkıp geçip giden titreşimlerden ibaret olduğunu deneyimlediğiniz evreye kadar. Kabarcıklar ortaya çıkıyor, kaybolup gidiyor. Dalgacıklar ortaya çıkıyor, kaybolup gidiyor. Ortaya çıkıyor, kaybolup gidiyor. Sürekli bir hareket, sürekli bir akış. Ve böylece geçicilik gerçeğini deneyimliyorsunuz. Bu entelektüel bir oyun değil. Duygusal ya da inançsal bir oyun da değil. Bu gerçeğin asıl deneyimi. Bedeninizde deneyimlediğiniz şey sürekli bir akış, bir akım. Her an var olan bir değişim. Değişim, değişim. Böylece çılgınlık geçip gider. Neyin çılgınlığı? Bu fiziksel yapıya olan bağlılığın çılgınlığı. Bu zihinsel yapıya olan bağlılığın çılgınlığı. Her ikisinin bileşimine olan bağlılığın çılgınlığı. Bu kadar gelip geçici olan bir şeye karşı şiddetli arzu ya da şiddetli itme geliştirmenin ne anlamı var? Bu uygulamayla kişi nasıl gözlemleyeceğini, nasıl dengelilikle gözlemleyeceğini öğrenir. Dengelilikle, dengelilikle. Eski davranış kalıbı tepki vermekti. Bu zihin madde olgusu hoş ya da hoş olmayan duyumlar üretir ve şiddetli bir arzu ya da şiddetli reddetme tepkisi oluşur. Şiddetli arzu ya da şiddetli itme. Zihninizin dengesini kaybedersiniz. Çok ajite olursunuz. Tedirginleşir, karmaşaya düşersiniz. Şimdi bilgeliğin ilk kısmı anicca, deneyimsel anlamda gittikçe daha da netleşecek, anlaşılır olacak. Kişi bilgeliğin bu kısmını geliştirdikçe anicca, anicca, anicca her şey değişiyor, değişiyor, değişiyor. Bilgeliğin diğer kısmı kendini gösterecek. Dukkha, ızdırap. Başlangıçta çalışmaya başladığınızda, kendinizle ilgili gerçeği gözlemlemeye başladığınızda çok katı, çok yoğun gerçeklerle karşılaşırsınız. Duyumlar çok ağrılıdır. Ağırlık, uyuşma, basınç, gerginlik gibi. Açıkçası bu ızdırap, büyük mutsuzluk. Hoşunuza gitmiyor, bundan kurtulmak istiyorsunuz. Ama işte ızdırap var, orada. Ama ne kadar ızdırap dolu da olsa gözlemlemeyi öğreniyorsunuz. Yalnızca gözlemlemek. Ne kadar hoş olmasa da gözlemleyin. Sadece gözlemleyin. Sadece gözlemleyin. Bazen 7. günde, 8. günde, 9. günde ya da 10. günde ya da 2-3 kurs tamamladıktan sonra öğrenciler bütün katılıkların çözüldüğü, çok ince, narin titreşimlerin serbest akışını bütün vücutta deneyimledikleri bir aşamaya ulaşırlar. Enerji bütün vücutta akıyordur ve bu çok hoş gözükür. Çok hoş. Harika. Mutluluk bu. Veç denen şey bu. Ben bunu arıyordum. Şimdi amacıma ulaştım. Ve buna büyük bağlılık geliştirirsiniz. Bunun da aynı değişkenliğe sahip olduğunu anlamadan. Evet, yakaladım. Şimdi yakaladım dersiniz. Değişim, değişim. Sabah bütün bedeninizde harika bir enerji akışı hissettiniz ama öğleden sonra bu değişmiş olabilir. Yine ağrılar, ağırlık, uyuşukluk ve hocanıza, asistan öğretmeninize gelir. Harika, sabahki meditasyonum harikaydı ama şimdiki çok kötü dersiniz. Mutsuz olursunuz. Çünkü çok değişken bir şeye bağlılık geliştirdiniz. İşte o zaman yalnızca hoş olmayan duyumların değil, onlara bağlılık geliştirme eyleminizden dolayı hoş olan duyumların da mutsuzluk olduğu çok açık olur. Her bağlılık mutsuzlukla eş anlamlıdır. Mutsuz olmaya mahkumsunuz. Çünkü bağlılık geliştirdiğiniz hiçbir şey kalıcı değil. Geçicidir. Er ya da geç değişecektir. Dukkha sadece ağrıların dukkası değil. Bedendeki hoş duyguların da dukkasıdır aynı zamanda. Bu gittikçe daha da anlaşılır olacak. Panya'nın üçüncü kısmı kendisini gösterecek. Bu çok açık olacak. Anatta. Yani ben yok, benim yok. İçimde bir ben varmış gibi görünüyor. Bu benimmiş gibi görünüyor. İlerledikçe, akılsal seviyede değil, deneyimsel seviyede ilerledikçe bu benim ne olduğu çok net bir biçimde açıklığa kavuşacak. İçinizdeki bütün maddesel alanı, zihinsel alanı ve her ikisinin bileşimini keşfediyorsunuz. Ortaya çıkıp yok olan, ortaya çıkıp yok olan dalgacıklar, dalgacıklar, kabarcıklar, kabarcıklardan başka bir şeyle karşılaşmadınız. Şimdi hangi kabarcık ben? Bu kabarcık ben mi? Şimdi kayboldu. Hangi dalgacık ben? Şimdi kayboldu. O zaman ben de mi kayboldum? Bu ben, benim, sen, senin kelimelerini söz gelimi kullanıyoruz. Aslında ben diye, benim diye bir şey yok. Bu sözcükleri kullanmak zorundayız. Yoksa bu kabarcıklar kütlesi şu kabarcıklar kütlesiyle konuşuyor dememiz gerekecek. Öyle olmaz. Bu sözcükleri kullanmak zorundayız. Ben, benim, sen, senin, o. Bu görünen gerçeklik. Öyle görünüyor. Ama nihai gerçeklik, hakiki doğru, dalgacıklardan, dalgacıklardan, titreşimlerden, titreşimlerden, kabarcıklardan başka bir şey değil. Özsüz. Bu anahta. Eğer gerçekten ben varsa, eğer gerçekten benim varsa, benim olan bir şey varsa, benim onun üzerinde kontrolümün olması gerekir. Benim onun üzerinde ne kontrolüm var? 40 yaşına geldiğinde kişi aynaya bakar, kırlaşmış saçlar görür. Saçlarım beyazlıyor. Oh, hayır, hayır. Hemen eczaneye gider, saç boyası alır ve kullanır. Ben gencim. Ben hala gencim. Başkalarını yanıltmaya çalışır. Kendisini kandırmaya çalışır. Doğayı, kanunu, dammayı nasıl kandırabilirsiniz? İnsanın saçı ağrır, insan yaşlanır, çöker, ölür, ölür, ölür. Her an ölüyorsunuz, ölüyorsunuz, ölüyorsunuz. Eğer fiziksel yapınızın üzerinde kontrolünüz olsaydı, o zaman şöyle diyebilirdiniz. Hayır, yaşlanamazsın. Nasıl istersem öyle kalman gerek. Olmaz. Hiçbir şey yapamazsınız. Siz yaşlanıyorsunuz, çöküyorsunuz, ölüyorsunuz. Bunu anlamadan, bu sürekli değişimin farkında olmadan insan kendisini çok mutlu hisseder. Diyelim biri 20 yaşına bastı. Bir doğum günü partisi, büyük bir kutlama düzenlenir. İyi ki doğdun, mutlu yıllar. Zavallı çocuk mezara 20 yıl yaklaştığının farkında değildir. Nasıl mutlu olabilir ki? Şimdi bu demek değil ki her doğum gününüzde ölüme bir yıl daha yaklaştım diye ağlamaya başlayın. Hayır, hayır. Damma size ağlamayı öğretmez. Gerçeği anlayın. Bu bir gerçek. Şimdi şu kadar zaman geçti. Daha ne kadar zamanımın kaldığını bilmiyorum. Ama ne kadar kaldıysa onu en iyi şekilde kullanacağım. Nasıl en iyi şekilde kullanılır? İşte bu bilgelik. Anatta anlaşılır olunca, anicca anlaşılır olunca, değişim, değişim, değişim, dukkha anlaşılır olunca, o zaman bilgelikte yetkinleşmeye başlarsınız. Adım adım nihai hedefe doğru ilerlersiniz. İşte o zaman bu bilgelik, günlük hayatta insanlarla, değişik durumlarla olan ilişkilerinizde kendisini gösterir. Bunun görünen gerçeklik olduğunu anlarsınız. Ve dünyayı görünür gerçeklikte ele almanız gerekir. Bu duvar sadece titreşimler ve dalgacıklar kütlesi. Bacağım da sadece dalgacıklar. Duvara tekme atarsam duvarın içinden geçecektir. Diyemezsiniz. Öyle olmaz. Bacağınızı kırarsınız. Öyleyse görünen gerçeklik bu doğru. Bu duvar katı. Ama nihai seviyede sadece titreşimler, titreşim. Bu duvar da sadece titreşim, titreşim. Ona bir bağlılık geliştirmezsiniz. Bu olmaya başladığında şeyleri nasıl gözlemleyeceğinizi öğrenirsiniz. Sadece katı olanı değil. Görünen katı bir gerçeklik var. Ama siz onu bölüp ayrıştırıp parçalara ayırmaya başlayacak ve nihai gerçekliği göreceksiniz. Bir erkek bilgeliğe sahip değilse katı bir kadın vücuduna baktığında "Aa ne güzel, ne güzel" der. Ya da bir kadın bir erkek vücuduna baktığında "Ne güzel, ne güzel" der. Dammada ilerlediğinizde anlamaya başlayacaksınız. Güzel olan ne? Bir bakayım. Bölüp ayrıştırıp parçalara ayırayım ve güzel olanın ne olduğunu göreyim. Başınızın tepesinden başlarsınız. Bu saçlar, aa çok güzel. Sarı saçlar, esmer saçlar, ipek saçlar, siyah saçlar, şu saçlar, bu saçlar. Saçın bir teli kopmuş, ne güzelliği var, atmak istersiniz. Mesela zavallı, talihsiz bir kızcağız, kahvaltı hazırlarken saçından bir parça kahvaltının içine düşmüş ve onu kocasına ikram etmiş. Kocası fark etmiş. Saç, pis saç. Kahvaltımı mahvettin. Ne demek pis saç? Her akşam bütün gece saçlarımı övüyordun. Ne güzel saçlar, ne güzel saçlar. Şimdi yemeğinin içine girdi. Ye, ne bağırıyorsun? Güzeldi. Ama yerinden ayrılmamışken, bütünden ayrılmamışken güzeldi. Ayrıldığı anda güzelliğini kaybetti. Başka nereye bakacaksınız? İlerleyin ve dişlerinize gelirsiniz. Harika, çok güzel, inci gibi dişler, inci gibi dişler. Bir diş kırılıyor, çıkıyor. Bir inci, bir değerli inci parçası çıkıyor. Kasanızda saklar mısınız? At onu, o bir kemik parçası. Bütünden ayrıldığında artık bir kemik parçası. Bütün halindeyken bir inci, değerli bir incidir. Biraz daha ilerlerseniz başka ne var? Oo, bu tırnaklar. Ne güzel tırnaklar. Ne kadar da güzel ojelenmiş. Derinin rengine uyuyor. Kıyafetinle sarı ile uyumlu. Çok güzel, çok güzel. Yine aynı hikaye. Zavallı kız tırnaklarını keser ve tırnağının bir parçası yemeğe düşer. Ve kocası görür. Tırnak, pis tırnak. Ne demek pis tırnak? Ne güzel tırnaklar, ne güzel ojelenmiş işte. Yemeğin de çok güzel. İkisi beraber iki kat daha güzel. Ye. Güzel. Nedir güzel? Bir gün bir öğrenci gelip bana şöyle dedi. Lütfen böyle şeyler anlatmayın. Bizim batıda neye güzel dediğimizi biliyor musunuz? Söyle o zaman bakalım neye güzel dediğinizi. Batıda biz güzellik bir zerre derinde deriz. Ten çok parlak, çok yumuşak gözüküyor. Güzellik bu. Öyle mi? Bir ustura al, bir parça deri kes, bak bakalım güzel miymiş. Fırlatıp atmak isteyeceksin hemen. Saklayamazsın. İçeride güzel bir şey var mı? İçeride güzel bir şey olsaydı bir delikten dışarı çıkardı. Hangi delikten güzel bir şey çıkıyor? Doğa bize karşı gerçekten çok nazik. Yoksa içimizdekiler dışımızda, dışımızdakiler içimizde olsaydı ne olurdu halimiz? Kargalar, kartallar, akbabalar, köpeklerle boğuşur dururduk. Hayat korkunç olurdu. Güzel olan ne? Bu demek değil ki, damma size insanlardan nefret etmeyi öğretir. Ah, sen güzel değilsin, sen çirkinsin, kabarcıklar yığınısın. Ben de kabarcıklar yığınıyım. Damma nefreti öğretmez. Kişi panyasını anlayarak, geliştirerek derinlere indikçe, zihin gittikçe daha da saflaşır. Ve saf bir zihin sevgiyle doludur. Sonsuz sevgiyle, şefkatle doludur. Sonsuz şefkatle, neşeyle doludur. Başkalarının duygularını paylaşan neşeyle, sonsuz dengeyle, dengelilikle doludur. Kimseden nefret edemezsiniz. Sadece sevgi, iyi niyet, şefkat. Sevgi, iyi niyet, şefkat. İşte bu yol bizi tüm acılardan kurtulacağımız o aşamaya götürür. Bütün kirliliklerimizden kurtulur ve gerçek bir özgürleşmiş, aydınlanmış hayat, hem kendimiz için hem de başkaları için iyi bir hayat yaşarız. Her birey bunun için kendisi çalışmalı. Buraya çalışmak için gelmeniz iyi bir şey. Bu son 3 gün gerekli hazırlığı yaptınız. Yarın Panya alanına girecek, Vipassana'ya başlayacaksınız. Ama Vipassana'ya başladığınızda gerçeği gözlemlemeye başlar başlamaz ortaya çıkıp yok olan trilyonlarca atom altı parçacığını göreceğinizi sanmayın. Oh, hayır, hayır, hayır. Başlangıçta bütün o ağrıları, basıncı, ağırlığı hissedeceksiniz. Sonra yavaş yavaş çözülecekler, çözülecekler, bir enerji akışı hissedeceksiniz. Ama hiçbir şey beklemeyin. Bırakın olsun. An be an, an be an kendiliğinden olsun. Siz sadece her an var olan gerçeği kabul edin. Ve gerisini doğaya bırakın. Dammaya bırakın. Siz sadece şu an bedeninizde ne ortaya çıkıyorsa onu kabul edin. Bütün hayallerden, zihinde sözelleştirmelerden, zihinde canlandırmalardan uzak. Gerçeği, zihin madde olgunuza ait olan gerçeği olduğu gibi. Bu teknik sonunda sizi kesinlikle nihai hedefe götürecek. Zamanınızı, bu harika zamanı en iyi şekilde değerlendirin. Hayatınızdan 10 gün verdiniz. Bu 10 günden en iyi sonucu almanız gerek. En iyi sonucu alacaksınız da. Gayretle çalışın. İstekle çalışın. Sabırla çalışın ve ısrarla. Sabırla ve ısrarla. Bütün bağlarınızdan, mutsuzluklarınızdan kurtulun. Gerçek huzuru, gerçek uyumu, gerçek mutluluğu tadın. Gerçek mutluluğu tadın.
Devet seve mangelen devet